Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guido Maupassant, çeviren Faruk Yener. 6. ayrım, sayfa 50. Tanışmamız pek de alışılmamış bir biçimde gerçekleşti. Çok başarılı olduğuna inandığım bir resmi yeni bitirmiştim. Zaman bana hak vermiş, aynı resmi aradan 15 yıl geçtikten sonra 10.000 franka satmıştım. Yalın ve her türlü okul akımlarına karşı bir verimdi. Sağ tarafında kahverengi, sarı ve kırmızı yosunlarla kaplı bir kaya yükseliyor, üzerini yağlı, ağır bir güneş ışığı kapsıyordu. Güneş görünmüyordu ama kızgın ışınları taşlarda bütün etkisiyle beliriyordu. Işık ve renk dolu bir resimdi bu. Sol yanında ise ağır, durgun, yeşil renkli bir deniz uzanıyordu. Eserimden öylesine mutluydum ki eve giderken dans ediyor, onu her canlıya söz gelişi çayırda otlayan bir ineğe bile gösterip "Bak böyle bir şeyi kolay göremezsin" diye bağırmak istiyordum. Eve gelince ihtiyar laka köre seslendim. "Hey sevgili bayan, gelin ve şu resme bir bakın." Köylü kadın resmi bulanık gözlerle inceledi ama ne anlattığını anlamaktan uzaktı. Ben öylece hareketsiz ve düş kırıklığına uğramış halde beklerken bayan Harriet belirdi. Her zamanki gibi yanımdan geçmek gitmek istedi ama içimde resmi görmeden geçemeyeceğine dair bir ön sezi belirmişti. Nitekim birdenbire hiçbir şey söylemeden durdu. İşte üzerine çıkıp hayaller kurduğu kaya önünde duruyordu. İngilizlere özgü hayranlık belirtisi bir "Ah!" duyunca döndüm ve bağırdım. "Sayın bayan, en yeni eserim bu." Biraz gülünç, biraz dokunaklı bir hayranlıkla karşılık verdi. "Bayım, siz doğayı sanatla kaynaştırmayı biliyorsunuz." Kızardığımı hissettim. Tanrım, bu övgüyü sanki bir kraliçeden duymuşum gibi geldi bana. Öylesine mutluydum ki o anda bayan Harriet'i kucaklayabilirdim. Yemekte her zamanki gibi yanına oturdum. İlk defa konuşmaya koyulduk. Söze o başladı. "Oh, doğayı çok seviyorum ben." Ona ekmek, su ve şarabını sundum. İlgimi bir mumya gülümsemesiyle karşıladı. Sonra da manzara resminden söz açtım. Masadan aynı anda kalktık, bir süre bahçede gezindik. Dışarıda batmakta olan güneşin son ışınları denizi örtmüştü. Bahçe kapısını açtım, birbirini anlamak için yakınlaşma isteğiyle dolu iki insan gibi kıyıya yöneldik. Ilık yaz akşamı ruha mutluluk katıyor, varlığı kıvançla sarıyordu. Tatlı bir esinti, türlü bitki ve yosunların kokusunu getiriyor. Bu koku sanki damağa bulaşıp bütün bedene yayılıyordu. Denizin yukarıdan gören yüksek bir set üstünde yürürken, altımızda dalgaların sarp kayalara çarpışını görüyor, uzaklardan gelen taze ve tuzlu meltemi içimize çekip varlığımızı dağılışını ürpererek duyuyorduk. İngiliz kareli şalına bürünmüş, kuru gözlerle grubu seyrediyordu. Uzaklarda sanki kımıldamadan duran üç direkli bir teknenin yelkenleri kızıl lekeler gibi görünüyor, daha ötede bir gemi ardında koca bir duman kitlesi bırakarak uzaklaşıyordu. Ateşten top gittikçe suya gömülerek kayboldu. Görüntü sona ermiş, sarı bir zemin üzerinde yelkenlerin gölgesi kalmıştı. Bayan Harriet, günün bu olağanüstü bitişinden aşırı duygulanmış, sanki göğü, toprağı ve denizi kucaklamak onda yakıcı bir istek haline gelmişti. Yaşlı gözlerle mırıldandı. "Ah, ben çok sevmek bunu, ben istemek küçük bir kuş olmak ve bu göğe doğru uçmak." Sık sık gördüğüm gibi kayanın üzerinde kırmızı şalına sarılmış duruyordu. Eğer yanımda not defterim olsaydı onu bir tutku karikatürü olarak çizebilirdim. Gülmemek için büyük bir çaba harcayarak söze başlayıp sanki bir öğrencime anlatıyormuşum gibi renk türlerinden, değer ve güçlerinden söze koyuldum. Beni büyük bir dikkatle dinliyor, anlam çıkarmaya çalışıyor, ara sıra "Oh, ben anlamak çok ilginç," diye söyleniyordu. Sonra eve döndük. Ertesi gün yanıma geldi, elimi sıktı, dost olmuştuk. İyi bir insan olduğunu anlamıştım. Ben de ruhunun çıkış noktasında, sanki yalnız hayranlık anlarında açılan mekanik bir kabak varmış izlenimi bırakmıştı. Buna benzer bütün zavallı yaratıklarda olduğu gibi ruhsal bir düzenden yoksundu. Bekaretinin çürüyen iç dünyası yanında duyguları taze kalabilmiş, coşma niteliğini yitirmemişti. Doğayı ve hayvanları gerçekten içtenlikle seviyor, bu sevgi benliğini eski bir şarap gibi sarıyor, bütün eğilimi bir erkeğin anlayamayacağı garip bir fedakarlık isteğine yöneliyordu. Yavrularını emziren bir dişi köpek, çayırda koşan bir kısrak, yuva dolusu biçimsiz görünüşlü yeni doğmuş bir yığın kuş onu heyecandan titretmeye yetiyordu. Ah, siz zavallı, yalnız yaratıklar, yanılmış gamlı otel konukları, çevrenizdekileri kimi güldüren, kimi acındıran insanlar. Bayan Harriet'i tanıdığımdan bu yana sizleri öylesine seviyorum ki. Aradan kısa bir süre geçince kalbinde bana söylemekten çekindi, bir sırrı olduğunu sezmiş, utangaçlığı hoşuma gitmişti. Sabahları resim takımlarımı yüklenip yola koyulduğumda yanımda susarak, sanki bir şeyler söylemek isteyip de çekiniyormuş gibi yürüyor, köyün bitimine kadar bana eşlik ettikten sonra birdenbire dönüp çabuk adımlarla uzaklaşıyordu. Sonunda bir gün cesaret bulmuş, sanki çok önemli bir isteği açıklıyormuş gibi birdenbire konuşuvermişti. "Oh, ben istemek sizin gibi resim yapmak. İzin verirsiniz, ben çok merak etmek." O günlerde çalıştığım küçük vadiye götürdüm onu. Arkamda oturup gerilim dolu bir merakla beni seyre koyuldu. Bir süre sonra tedirgin etmekten korkuyormuş gibi, "Teşekkür ederim," deyip uzaklaşıverdi. Ama ertesi günler düşüncesini değiştirip her gün gelmeye başladı. Taşımama hiçbir zaman izin vermediği portatif iskemlesini alıyor, yanıma oturup saatlerce konuşmadan ve kıpırdamadan fırçamın ucunu izliyor, malamla resim üzerine beklemediği bir renk sürüşümü şaşkınlık, kıvanç ve hayranlığını belirten bir "ah" çekiyordu. Sanatıma karşı sevgi ve duygu dolu bir ilgi gösteriyordu. Doğasal varlıkların insan elinde yeniden varlık bulmasını bir tür tapınma gibi yorumluyordu. Eserlerim ona kutsalmış gibi geliyor, her birinin bitişinde bana Tanrı'dan söz edip hak yoluna sokmak istiyordu. Sevgili Tanrısı da gerçekten garipti, bir tür köy filozofuydu sanki. Güçsüz ve etkisizdi, insanların ona layık gördüğü haksızlıklara karşı direnmek niyetinde değildi. O, bu Tanrı'yı bir destek gibi görmüyor, her duyguyu ve isteğini açıklayabileceği bir sırdaş, bir dert ortağı olarak kabul ediyordu. Ve bir çavuşun erlere, "Yüzbaşı böyle buyurdu," demesi gibi, "Tanrı istedi, Tanrı istemedi," demekle yetiniyordu. Kalbinde tanrısal sorunlara karşı cehaletimden doğan bir üzüntü yattığını ve beni bu sorunlar çerçevesinde aydınlatmak istediğini anlıyordum. Cennetten geldiğine inandığı sözlerle dolu, küçük tanıtıcı yazılar her gün masamda, şapkamın, boya kutumun ya da sabahları temizlenmiş ayakkabılarımın üzerinde buluyordum. Ona karşı davranışım eski bir arkadaş gibi içten ve temizdi. Ama bir süre sonra bazı şeyler sezinlemeye başladım. Başlangıçta pek dikkat etmemiştim olan biteni. Madide ya da bir tepede çalışırken birden acele adımlarla yaklaşıyor, yere çöküyor, uzun süredir koşuyormuş yahut büyük bir telaş içindeymiş gibi soluk soluğa kalıyordu. Bu sıralarda yüzü yalnız İngilizlerde görülen bir kırmızılığa bürünüyordu. Sonra rengi birden soluyor, bayılacakmış gibi oluyor, kendini güçlükle toplayıp konuşmaya koyuluyordu. Yine bir cümlenin ortasında duruyor, daha kendisine üzecek bir şey mi söyledim, bir davranışta mı bulundum diye sormaya vakit bırakmadan kalkıp hızla uzaklaşıyordu. Bu duruma da alıştım ve herhalde arkadaşlığımızın başlarında sakladığı normal bir adeti olarak yorumladım. Tanışmadan önce rüzgarın kamçıladığı kayalarda, uzun gezilerden dönüşlerinde perçemleri, parçalanmış bir saatin zemberekleri gibi dağılmış olur ama saçlarını düzeltmeden sofraya otururdu. Artık bu konuda özenli davranmaya başlamış bir seferinde, "Bugün bir yıldız gibi güzelsiniz" deyişim üzerine 15'lik bir kız gibi kıpkırmızı kesilmişti. Sonra derin bir huzursuzluğa kapıldı. Artık çalışmalarımda beni görmeye gelmiyordu ve ben bu davranışını geçici bir bunalım gibi yorumluyordum. Oysa geçmedi bu hali. Bir soru sorduğumda doğal olmayan bir huzursuzluk, bastırılmaya çalışılan bir sarsıntı ile cevaplıyordu. Korku ve bunalım içindeydi, sinirliydi. Son zamanlarda yalnız yemeklerde rastlaşıyor, hiç konuşmuyorduk. Hasta olmasından kaygılanarak sordum bir akşam. "Bayan Harriet, neden bana karşı eskisi gibi değilsiniz? Acaba bilmeden kötü bir davranışta mı bulundum? Beni üzüyorsunuz bu durumunuzla." Gülünç bir sesle karşıladı sözlerimi. "Gerçek değil bu. Ben size karşı her zamanki gibi olmak, her zamanki gibi." Çok garip bakışlarla bakıyordu çevreye. Ve bu görünüşü bana son saatinin geldiğini bilen bir idam mahkumunun bakışını hatırlatıyordu. Derice bakışlardı bunlar, güçlü, direnilmez, umutsuz bir isteğin, olağanüstü bir tutkunun tatmin edilemeyeceğini bilişinden doğuyordu sanki. Kalbi korkunç bir savaş alanıydı, varlığını kemiren bilinmez bir güce karşı yenilgiye uğramıştı. Görmek, anlamak istiyordum olanı biteni. Acaba neydi, nasıl bir dertti bu? Ve bir gün her şey gün ışığına çıktı. Sabahın erken saatlerinde konusu ağaç ve böğürtlenlerle örtülü bir kır yolu olan resmime çalışıyordum. Geri planı gün aşırken vadiye kurşuni bir bulut gibi çökecek olan sarımtırak bir sis kaplamıştı. Sis arasında birden genç bir kızla bir delikanlının hayalleri belirdi. Birbirlerine sarılarak öpüşmeye koyuldular. Dallar arasından sızan ilk güneş ışınları sabah sisini pembeleştirmiş, sevgililerin arkasını parlak bir fon kaplamıştı. Bayılmıştım bu görüntüye. Sehpamın bulunduğu yer Etratya'ya uzanan küçük vadiye bakıyordu. Her yanı örten, sonra yavaşça çekilmeye başlayan sisler arasında çok mutluydum. Önümde ansızın bir hayal belirdi. Bayan Harriet'i tanımıştım hemen. Beni görüp uzaklaşırken bağırdım ardından. "Gelsenize biraz sayın bayan. Hoşunuza gideceğini tahmin ettiğim bir resim var burada." Ürkek adımlarla yaklaştı, resme bakmaya başladı. Kıpırdamadan, konuşmadan bir süre baktı. Sonra gözlerinden yaşlar boşanıverdi. Gözyaşlarını uzun süre tutmak zorunda kalıp da birden boşanan kimseler gibi vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Ona doğru birkaç adım attım. Nedenini bilmediğim acısının bu coşkun belirtisi yerinden etkilemişti beni. Ellerini ellerimin arasına aldım. Düşünmeye fırsat bulamadan yapılan hareketler gibi içten bir duyguyla sıktım. Sinirlerinin sarsıntısıyla titreyen ellerini tam bir teslimiyetle bırakmıştı avuçlarıma. Sonra çekiverdi geri. Artık bütün vücudu önlenemez bir titreyişle sarsılıyordu. Anlamıştım her şeyi. Dişilerin tutulduğu bu aşk sahana ister 15, ister 50 yaşında olsun, ister yoksul, ister varlıklı her zaman yüreğimi alt üst etmiştir. Şaşkın ve bitkin durup bu işkence içindeki zavallı varlığa acıyla bakmaya koyuldum. Ama daha bir söz söylemek fırsatını bulamadan sanki suçluluk duygusu altında eziliyormuş gibi koşup kayboldu. Öğle yemeğine gidemedim. Kıyıdaki kayalar üzerinde bu duruma ağlamak mı, gülmek mi gerektiğini düşünerek dolaştım. Hikaye gülünç olduğu kadar da acıktı ve korkuştu. Acı duymam, kendimi mutsuz bulmam da gülünç geliyordu bana. Ne yapmak gerektiğini düşündüm, hemen karar verdim. Gidecek, uzaklaşacaktım oralardan. Üzüntülü, acılı duygularla akşam ettim, güneş batarken eve döndüm. Yemeğe oturulmuş, bayan Harriet de sofrada yerini almıştı. Gözleri yarı kapalı, ciddi bir yüzle konuşmadan yemeğini yiyordu. Olağanüstü bir görüntü yoktu. Yemek bitince konuk evi sahibesine döndüm. Bayan Dacacor, çok üzüntülüyüm ama artık gitmek zorundayım. Kadıncağız şaşırmış, duygulanmıştı. Ne demek? Tam size alıştığım bir sırada gitmek olur mu? Gizlice bayan Harriet'e baktım. Hiçbir tepki göstermemişti. Hizmetçi Keles de bana anlamlı bir bakış fırlatıp gülmeye koyuldu. 18 yaşında, kırmızı yüzlü, taptaze, at gibi güçlü bir kızı ve alışılmamış bir temizliği vardı. Uygun bir köşede yakalayınca hemen kıstırıyor, adet olduğu üzere sıkıştırıp öpüyordum. Yemekten sonra pipomu yakıp avluda gezinmeye koyuldum. Gün boyunca varlığımı saran düşünceler, sabahki üzüntü verici serüven, bana karşı duyulan gülünç ve coşkun sevginin açıklanışı, bu açıklanışa kadar geçen süre boyunca sürüp gelen olağanüstü olaylarla huzurum kaçmıştı. Kenesse'nin çapkın bakışlarıyla gideceğimi duyunca attığı kahkaha da dudaklarımda onu öpme isteğini uyandırmış, kanım güçlü bir boşanma isteğiyle kaynamaya başlamıştı. Gece ağaçları koyu gölgelerle sararken alacakaranlıkta kümesin kapısını kapamak üzere evden çıkan Kelesti'yi gördüm. Sessiz adımlarla yaklaştım, kümesin sürgülü kapağını kaparken birden sarıldım. Sağlıklı, yuvarlak yüzünü öpmeye başladım. Önce gülerek direnmeye çalıştı, sonra her zamanki gibi bıraktı kendini. Ama birden garip bir şekilde irkilip durdum. Sonra neden hemen geriye döndüm acaba? Arkamdan biri mi geçmişti? Evet, bu biri bayan Harriet'ti. Akşam yürüyüşünden dönerken görmüştü bizi. Bir an sanki bir hayalete rastlamış gibi korkuyla durmuş, sonra geceye karışıp kaybolmuştu. Pişmanlık, utanç ve üzüntü içinde kala kalmıştım. Beni en adi suçu işlerken görmüş olmasından da beterdi bu durum. Bütün gece uyuyamadım. Sinirlerim gerilmiş, binlerce acı düşünce bitkin bırakmıştı beni. Bir ara kısık bir ağlama sesi duydum sanki. Belki de yanılmıştım. Daha sonra birinin ev içinde yürüdüğünü, bir kapının kapanır gibi olduğunu duydum. Sabaha karşı uyuyabildim sonunda. Öğleye doğru uyandım, yemeğe kadar odamda kaldım. Dengemi kaybetmiştim sanki ve ne yapacağımı bilemiyordum. Yemeğe güçlükle oturdum. Bayan Harriet'i sabahtan beri kimse görmemişti. Bekledik, gelmeyince ihtiyar Lacacor odasına gitti, bulamadı. Herhalde güneşin doğuşunu görmek amacıyla erkenden yürüyüşe çıkmıştı. Kimse bu gecikişi önemsemedi. Öğle yemeğini sessiz yedik. Yaprak kıpıldamayan sıcak yaz günlerinden biriydi. Masa elma ağacının altına konmuştu. Uşak mahzende testileri dolduruyordu. Hepimiz susamıştık. Kenes de önlüğünü takmış göründü. Patatesli koyun haşlamasından ibaret yemeği ve bir tabak turfanda kirazı sofraya bıraktı. Kirazımı yıkamak istedim. Kenesteye kuyudan bir kova su çekmesini rica ettim. Kız gitti, 5 dakika sonra gelerek kuyunun tıkalı olduğunu söyledi. Bütün ipi boşaltmış, kova aşağıda bir cisme takıldığı için boş olarak çekmek zorunda kalmıştı. Lacacor durumu görmek istedi, kuyunun başına gidip eğildi baktı. Dönüşünde kaygılı bir tavırla kuyuda ne olduğunu anlayamadığı bir cismin bulunduğunu, kötü bir komşunun fenalık olsun diye içini doldurabileceğini sandığını belirtti. Bu sefer ben kalktım. Kuyudaki engeli daha çabuk bulacağımı sanıyordum. Eğildim içine doğru. Derinlerde beyaz bir leke parıldıyor ama ne olduğu anlaşılamıyordu. İpe bir fener bağlayıp sarkıtmayı düşündüm. Sarı bir ışık parçası kuyunun taş duvarlarına yansıyarak derinlere indi. Dördümüz de kuyunun ağzında toplanmıştık. Fener, beyaz siyah renkli bir çıkıntıya takılıp oturmuştu. Hayret, ne olabilirdi bu? At uşağı söylendi. Eminim ki bir attır. İşte bir bacağını görüyorum. Herhalde sürüden kaçtı, karanlıkta kuyuya düştü. Soğuk bir ter boşanmıştı vücudumdan. Çünkü görünen bir insan ayağı ve bacağıydı. Gövde ve öteki bacak su içindeydi. Öylesine bir korkuyla titremeye başladım ki, parmaklarımın arasında tuttuğum ipin ucuna bağlı fener durmadan sallanıyordu. Dehşetle kekeledim. Aşağıda bir kadın var, eminim, Bayan Harriet. İhtiyar Lockhower ve Celeste bağırarak kaçıştılar. Yalnızca Afrika'da bu türlü olaylara alışmış olan uşak kalmış yanımda. Cesedi çıkarmaktan başka çare yoktu. Uşağın beline ipi sarıp sarkıttım. Bir elinde fener, öbüründe yedek ip kangalı olduğu halde karanlıkta kayboldu. Uzun süre sonra sesi yer altından geliyormuş gibi yansıdı. Dur! Öbür bacağı bulup her ikisini de bağlamıştı. Çek! Sesini duyunca ipe sarıldım. Kollarım gücünü yitirmişti ve uşağı tutamayacağımdan korkuyordum. Dakikalar sonra başı göründü, hemen sordum. Ne buldun? Sabırsızlıkla ne söyleyeceğini bekliyordum. Karşılık vermeden ipi tuttu, ikimiz birden çekmeye başladık. İhtiyar konuk evi sahibesi ve Celeste bir duvarın ardında saklanmış seyrediyorlardı. Ölünün ayakkabısı ve çorabı gün ışığına çıkınca koşarak kaçıştılar. Zavallıyı toprağa uzattık. Maşı tanınmayacak bir görünüşteydi. Kanla siyahlaşmış yüz, çamurlu, uzun, aklaşmış ıslak saçlar. Uşak mırıldandı. Ne de sıskaymış. Sonra odasına taşıdık, yatağına yatırdık. Yüzünü temizlemeye başladım. Parmağım göz kapağına takıldığında başka dünyalardan yansıyan boş, kuru, sönük bir ölü bakışı belirdi. Saçlarını bu iş için beceriksiz ellerimle düzelttim. Garip bir tuvalet olmuştu. Sonra ıslak elbiselerini utanarak çıkardım. Omzunu, göğsünü, sıska ve pörsümüş kollarını sildim. Bahçeye çıkıp türlü çiçekler, yapraklar toplayarak yatağa serptim, süsledim onu. Çantasında bulduğum bir mektupta son isteği yazılıydı. Son günlerini geçirdiği köyde gömülmek. Korkunç bir soru kalbimi sızlattı. Acaba benim yüzümden mi burada gömülmek istemişti? Akşam ölüyü görmek üzere gelen köylü kadınlarını sokmadım odaya. Orada yalnız başıma bütün gece beklemek istiyordum. Bu nereden gelip nereye gittiğini kimsenin bilmediği, yalnız başına umutsuzluk içinde can veren acınacak yaratığın titrek mum ışığıyla aydınlanmış yatağına oturdum. Acaba bir akrabası ya da arkadaşı var mıydı? Nerede büyümüş, hayatı nerelerde geçmişti? Böyle tek başına evden atılan bir köpek gibi huzursuzluk ve kaybolmuşluk içine nereden geliyordu? Bu gösterişsiz beden, kim bilir söylenemeyen ne türlü acıların, açıklanamayan ne derin umutsuzlukların yükünü taşımış, hayatı boyunca bütün sevgi ve ilgiyi çevresinden kaçırtan şu çirkin ve gülünç yapıyı bir lanet gibi nasıl sürüklemişti? Ve dünyada böylesi yaratıldıklar ne kadar çoktu. Zavallı kadıncağızı kahreden insafsız kaderin getirdiği acıları bütün gücüyle duyuyordum. Bir ruhun tadabileceği en kutsal duyguyu, sevilmiş olmak umudunu yaşayamadan tükenmişti hayatı. Şimdi neden bütün gücüyle bir tanrıya bağlandığını, neden acılarından kurtuluşu onda gördüğünü çok iyi anlıyordum. Belki bir gün bir bitki olacağını, tohumlarının kuş gagalarında uzaklara taşınacağını, yeniden yeşerip hayvanlar tarafından yenileceğini, hayvansal varlığın insancıl varlığa dönüşeceğini ve belki de bu sefer mükemmel bir insan olarak yeniden yaşayacağını sanıyordu. Oysa ruhu tıpkı alev gibi Bir kuyunun karanlık derinliklerinde sönüp gitmiş ama acıları da sona ermişti. Saatler ağır ağır ilerledi. Sonuçta sabahı haberleyen hafif bir aydınlık belirdi. İlk güneş ışığı pencereden odaya bir alev gibi düşerek ölünün yatağını ve ellerini ısıttı. Bu onun en sevdiği saatti, güneşin doğduğu andı. Kuşların dallarda uyanıp cıvıldaşmaya başladığı an. Pencereyi açtım, perdeleri çektim, soğumuş cesede eğilerek başını ellerimin arasına aldım. Sonra hiç korku ve çekinme duymadan, hiçbir zaman öpülmemiş dudaklarını uzun uzun öptüm. Leon Channel sustu, kadınlar ağlıyorlardı. Arabacı uyuyor, yanında oturan Kont Etrailles'in hafif öksürükleri duyuluyordu. Kamçısız kalan atlar yavaşlamıştı. Hiçbirimizde kımıldayacak hal yoktu. Araba sanki büyük ve derin bir acının yüküyle daha da ağırlaşmıştı. 6. ayrımın sonu, sayfa 61. Devamı 7. ayrımda.